zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Bu hafta ümide dair söyleşeceğiz. Ümitlerimiz olmasa ne yapardık? Ümitsiz bir dünya olur mu? Ümitsiz yaşanır mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını kendi içimizde, kendi dünyamızda aramaya, bulmaya çalışacağız. İnsanda doğuştan var olan, insana yaşama sevinci ve ileriye yönelik düşünme gücü veren bir yön aslında ümit. Ümidin en önemli özelliklerinden birisi geleceğe yönelik olması. Biz her birimiz aslında ümitlerimizle geleceği görür, gelecekle ilgili çıkarımlarda bulunuruz, geleceği düşleriz ümitlerimizde. Bu yönüyle bakıldığında aslında ümidin iki ayrı yönü var. Biri insanın hayal dünyasına yönelik hareket etmesi ve gelecekle ilgili düşüncelerinin ve beklentilerinin doğmasını sağlayarak insanda bir yaşama sevinci oluşturması. Ümidin bir diğer yönü ise ihtiyaca ulaşmada bir araç olarak varlığını sürdürmesi. Yani kişinin motivasyonunu sağlaması, kişiyi harekete geçiren bir güç, bir etken olması. Aslında dikkat edersek konunun iki ayrı boyutu var. Hani dedik ya, ümidin iki yönü var diye. Bunlardan birisi kişinin hayal dünyasını harekete geçirmesi. Yani kendi iç dünyasında oluşan bir süreç başlıyor. Bu süreç belki dışarıdan görülmüyor ama o esnada içimizde kim bilir neler oluyor. Belki denizler dalgalanıyor, kabarıyor, belki rüzgarlar esiyor. İçimizde bir heyecan, bir fırtına başlıyor. İşte bu ümidin bize hayal dünyamızda oluşturduğu gücü, etkisi. Ve ikinci yönünden bahsederken de dedik ki ümit aynı zamanda bir motivasyon oluşturur, harekete geçirecek gücü sağlar bize. İşte bu güç içimizdeki enerjiyle, hayal gücüyle, beklenti ve isteklerle birleştiğinde o zaman bizi harekete geçiren bir güç olmaya başlar. 10'lu yaşlarda 20'li 30'lu yaşların güzelliklerini düşleriz, değil mi? Ya da karanlıktayken ışığı ümit ederiz. Susadığımızda suya ulaşmayı düşünürüz. Kimi zaman da acıları dindirmek için çözümler üretir, ürettiğimiz çözüme doğru koşmayı hedefleriz ümitlerimizle. Sıradan hayatımızı monotonluktan çıkarır ve içimizde bir dünya var ederiz adeta. Daha sonra da bu dünyaya açılmaya çalışırız. Hoş, kimi yerde belki bazen düşeriz, tökezleriz ama bazen de o düştüğümüz yerden tekrar kalkmasını bilir ve yola devam deriz. İşte tam da bir dünya hali yansıması bu anlatmaya çalıştıklarım. Aslında ümit dediğimizde, ümitten bahsederken belki de en çok üzerinde durulup düşünülmesi gereken yönlerden biri ümidin varılacak bir yol, bir menzil, bir hedef değil, aslında bizatihi üzerinde yürünen o yolun kendisi olması. Yani biz ümitlerimizle hareket ediyoruz, hayaller kuruyoruz, kendimize hedefler belirliyoruz, ümit var oluyoruz, işte bu duygularla o yolda, ümit yolunda ilerliyoruz. Yani hedefe varıp varmadığımız aslında bu noktada çok da önemli değil, önemli olan o yol üzere olmak, yani yolda olmak. Yani bir diğer ifadeyle bu hayat yolunda bir yolcu olmak. Yolun kendisidir ümit dedik ya, yolun sonunda varılan yer değil. Dolayısıyla her birimiz aslında ümit var olmalıyız. Çünkü ümit varsa nefes alıyoruz, yaşıyoruz, bizatihi hayaller kuruyoruz, beklentiler oluşturup hedefler belirliyoruz kendimizi. İşte ümidin en belirgin özelliklerinden biri de kişinin ruh ve duygu dünyasına göre hareket etmesi ve değişken olması, yani değişim göstermesi. Düşünürlerin, alimlerin, aydınların, sanatkarların ümitleri sadece kendi dünyalarıyla sınırlı kalmamış. Adeta bütün insanlığı kuşatacak kadar engin ve geniş olmuş. Onlar ümitlerini sırf kendileri için kurmamışlar. Aksine hayallerini, emeklerini, hayatlarını insanların kurtuluşuna adamışlar. Ümitlerini öyle büyütmüşler ve insanlığa faydalı ürünler ve eylemler ortaya koymuşlar. İşte bu ürünler de toplumların davranışlarını, düşüncelerini ve hatta onların yaşam tarzlarını değiştirmiş, etkilemiş. Söz gelimi okuduğu romandan, dinlediği müzikten, takip ettiği liderden etkilenip kendini de değiştirdiğini söyleyenler olduğu gibi, bir aydının haksızlık karşısında göstermiş olduğu dirençten, hatta canı pahasına inandığı değerleri savunmasından dersler aldığını söyleyenler de var değil mi aramızda? Ümit işte bu yönüyle bir arayış belki de. Olmasını istediğimiz bir şeyin, yaşadığımız bir yoksunluğun önce gölgesini görürüz ruhumuzda, sonra da ulaşmak için kanat çırparız. Bazen ulaşırız, bazen o ufukların gölgesine takılır kalır belki kanatlarımız ama nihayetinde az önce dediğimiz gibi biz yola düşenlerden oluruz. Ümit mahrum olduğumuz şeye ulaşırken bize moral aşılayan bir kuvvettir. Özgürlüğe, ekmeğe, sağlığa, merhamete, güvene, dostluğa, huzura ulaşmaya çalışırken ayakları tökezleyenler aşındırırlar ümidin kapısını. Her insanın hayatında umuda dair hatıralar vardır, öyle değil mi? Örneğin tam en karanlık dediğimiz anda güneş birden doğuvermez mi? Ya da bütün kapılar kapandı dediğimiz anda birden hiç ummadığımız bir yönde, hiç ummadığımız bir yerden bir kapı karşımızda açılıvermez mi? Az önce demiştik ki, insanın içinde önce o ümidin gölgesi düşer yüreğine, ruhuna. Öyle düşer ki kişi bütün benliğiyle artık onu düşünür, onu ister, onu hayal eder, onu kurgular, ona dair hedefler oluşturur. Bu yürekten isteme, canlı gönülden isteme artık bir süre sonra o fikirle birlikte kişinin hemhal olmasına, birlikte yaşamasına zemin oluşturur. Kişi adeta o düşünceyle birleşir, o düşünceye doğru yol alır. İşte onun için diyoruz ki ümit var olmak, ümit yolunda ilerlemek, yani o yolda olmak demek. En zor şartlarda dahi ümidini kaybetmemek, işte bu cümle çok çok önemli. Çünkü kişi eğer en zor şartlardayım ve artık bütün kapılar kapandı, artık ümidin adı dahi kalmadı dediği bir noktaya gelmişse, o zaman teşebbüse geçme, yani harekete geçme gücünü kaybeder. Harekete geçme gücü içindeki isteğin yokluğunu gösterir. İçinde istek olmadan, o motive olmadan da kişi harekete geçmez. Bir süre sonra da bu bir kısır döngüye dönüşür. Dolayısıyla en zor şartlarda dahi olsa ümidini kaybetmemek ilkesiyle kişi hareket ettiğinde bir adım öndedir. Nitekim hayat yolculuğunun tüm olumsuzluklarını yaşamış yaşlı bir zat ağlayarak gelen bir genci görünce sorar. "Neden ağlıyorsun evladım? Bir felakete mi uğradın yoksa?" der. "Sorma baba," der, "mahvoldum. Dükkanım yandı. Bu da yetmiyormuş gibi kasadaki paralarım da yandı. Bütün servetim gitti. Geriye sadece ödeyeceğim borç senetleri kaldı." Yaşlı zat ağlayan gencin başını okşayarak der ki, "Bunlar ağlanacak kayıplar değildir evladım. Ben de ümidini kaybettin de onun için ağlıyorsun zannetmiştim," der. Ve sözlerine şöyle devam eder. "Şunu unutma ki ümidini kaybeden her şeyini kaybeder. Ama ümidini kaybetmeyen yeniden teşebbüse geçer, kaybettiklerini tümüyle yine kazanabilir. Sen yeter ki ümidini kaybetme," der. Ümidini kaybetme. Evet, bütün mesele zor şartlarda da olsa ümidini kaybetmemekte, tekrar teşebbüse geçme azmini yitirmemekte. Bundan dolayı artık iyi insan kalmadı, herkes ve her şey bozuldu diyerek hep ümitsizlik telkin eden bir adamı Hazreti Peygamber ikaz ediyor. İyi insan kalmadı, herkes ve her şey bozuldu diyerek ümitsizlik telkin eden kimse iyi bilmeli ki bozulan kim bilir, belki de kendisi, herkes ve her şey değil. Dolayısıyla olumsuzlukları genellememek önemli bu noktada. Çünkü kıyamete kadar insanların bozulanı da olacak, bozulmayanı da. Şu hayatta iyiler de olacak, kötüler de. Ve şu hayat değil mi ki iyilerle kötülerin savaştığı bir sahne? Dolayısıyla ümidini kaybetmemişse eğer kişi, daha hala yapılacak çok şey var demektir. Kanser hastalığına yakalanan bir zat o haleti ruhiye içinde kendisini ziyarete gelen yakınlarına şöyle demiş. Nefsim dedi ki bu hastalık bula bula seni mi buldu? Ben de ona şöyle cevap verdim. Sağlıklıyken hiç böyle düşünmüş müydün? Bu sağlık bula bula seni beni mi buldu demiş miydin de şimdi bu hastalık beni mi buldu diyorsun? Evet, aslında her şey bir bakış açısı, neye nasıl baktığımıza bağlı, neyi hedeflediğimize bağlı, hangi duygu içerisinde olmak istiyorsak inanın o yönde düşünmeye, o yönde hissetmeye başlıyoruz. Bu biraz da bizim elimizde. Hayata karamsar bir pencereden bakıyorsak hep olumsuzlukları görüyoruz. Eğer gerçeklerden kopmadan ama hayatın güzelliklerini de görme niyetiyle penceremizi temizlemiş ve o perspektifle bakmaya çalışıyorsak o zaman hayatta var olan güzellikleri, sevinçleri, mutlulukları da görüyoruz. Aslında hayat tüm bunların bir bileşimi değil mi? Ağlamak da, gülmek de hayatın içinde. Hüzünler de var, sevinçler de var, ayrılıklar da var, buluşmalar da var. Güzellikler de var, kötülükler, iyilikler, hepsi bir arada aslında. Yeter ki biz nerede olduğumuzu belirleyelim. Nasıl bir duygu hali içindeyiz? Belki diyeceksiniz ki insan ne hissederse odur. Hayır, aslında ne hissetmek isterse insan odur. Yine düşünce boyutunda da bu cümlemizi genelleyebiliriz. Biz ne düşünüyorsak oyuz mu? Ne düşünmek istiyorsak oyuz mu? Tercihi, yorumu, takdiri sizlere bırakıyorum. Bir öğle vakti dağın birinde ihtiyar bir adamla karşılaşıyor. Kuru ve inceydi diyor, beyaz saçlıydı. Her tarafı yamalı bir pantolonu ve delik çizmeleri vardı. Sopasını omzuna almıştı. Yavaş yavaş taştan taşa çıkıyor ve ikide bir durarak etrafındaki dağlara, aşağıdaki ovaya ve uzakta şerit halinde görünen denize bakıyordu. Uzaktan bağırdım. "Uğurlar olsun," dedi bana. "Tek başına buralarda ne arıyorsun bey amca?" dedim. "Veda ediyorum oğlum, veda ediyorum," dedi bana. "Bu ıssızlıkta kime veda ediyorsun?" diye şaşkınlıkla sordum. "Kimseyi görmüyorum ki ben ortalıkta." İhtiyar kızdı, başını salladı. "Hangi ıssızlık?" dedi. "Sen dağları, denizi görmüyor musun? Allah bize neden göz verdi? Tepende kuşları işitmiyor musun? Allah bize neden kulak verdi? Buna ıssızlık mı diyorsun sen? Benim dostlarım bunlar. Ben onlarla konuşuyorum. Onlar da benimle konuşuyor. Sesleniyorum, cevap veriyorlar. Çoban olarak iki kuşak boyunca onlara arkadaşlık ettim. Şimdi ise ayrılma saatimiz yaklaşıyor. Artık akşam oldu. Gün batmak üzere," diyor ihtiyar. İşte bazen çevremizi ıssız görürüz, sessiz, kimsesiz buluruz belki kendimizi. Ama o dağdaki çoban gibi dağlarla arkadaşlık etme yolunu başlatmışsanız eğer kendi ruh aleminizde, ruh dünyanızda aslında hiçbir zaman yalnız değilsiniz.
Çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönemce biliyorum.
Gecenin koynundayım, yapayalnız. Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor.
Biliyorum. Dönence.
Bu kuru bir ağacın dalıyım. Yapayalnız uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor.
Görüyorum.
Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes. Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bakın aslında ümitten bahsederken belki de sormamız gereken yine sorulardan biri şu. Kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ümit var olabilmek için illaki dışarıda bir takım sebeplere bağlı olmak mı lazım? Yani soruyu biraz daha açarsak. Olayların gidişatı güzel bir seyir içerisindeyse ya da çevremizde yanı başımızda bize destek olan, bizi seven, bizimle ilgilenen kişiler varsa, olaylar iyiye doğru gidiyorsa mı illaki ümit varız? Aksi takdirde ümitlerimizi kesmeli miyiz? İşte tam da bu sorunun cevabını verebilecek güzel bir hikayeyle başlayalım ikinci bölümümüzdeki birlikteliğimize. İki yatağı bulunan odaya getirilen hastayı kapı tarafına yatırıyorlar. Pencere kenarındaki eski hasta ona hoş geldin diyor, tanışıyorlar. Uzun hastane günlerine renk olsun diye pencere kenarındaki hasta oda arkadaşına pencereden gördüklerini anlatıyor. Parkı görüyorum diyor. Ağaçların altında oturanlar var. Beyaz bir yavru köpek çimenlerin üstünde koşuyor. Büyük ıhlamur ağacındaki yuvaya anne serçe yumurta bırakmıştı. Yakında yavrular çıkar herhalde diye devam ediyor söze. Günler geçiyor, kapı tarafındaki hasta artık uyanır uyanmaz soruyor arkadaşının dışarıda neler gördüğünü. Diğeri anlatıyor. Dün büyük annesiyle gelen sarı saçlı çocuk yine geldi. Üzerinde mavi bir penye, altında kısa bir pantolon var. Serçenin yavruları da artık iyice büyüdü. Bugün yarın uçarlar herhalde diyor. İlk günler gayet güzel geçiyor her şey. Ama bir süre sonra kapı tarafında yatan hastaya duydukları yetmemeye başlıyor. Pencerenin kenarındaki ise elinden geldiğince, dili döndüğünce anlatıyor, anlatıyor. Yavrulardan büyük olan bugün ilk defa uçtu. Annesi de ona yardımcı oluyor. Sarı saçlı çocuk bugün rengarenk bir topla geldi. Ah koşarken düşüverdi çocuk. Şimdi büyük annesinin kucağında ağlıyor. Yolun kenarında lastiğe inen beyaz arabayı kirikoyla kaldırıyorlar. Dikkat etseler bari, diğer vasıtalar süratli geçiyor çünkü, diyor. Kapıya yakın olan hasta hiçbir şey söylemese de içi içini yiyor. Ve o gece. Geç bir vakitte kendisine sürekli dışarıda gördüklerini anlatan arkadaşının hırıltılarıyla uyanıyor. Krizle çırpındığını görüyor arkadaşının. Yardım ziline uzanıp bir türlü yetişemediğini fark ediyor. Bir ara göz göze geliyorlar. İşte o an bir tereddüt geçiyor içinden. Zili kendi çalıp yardım çağırıp çağırmamakta bir an duraksıyor ve sonra aniden arkasını dönüyor ve uyur gibi yapıyor. Sabah cenazeyi kaldıran görevlilere, "Acaba," diyor, "beni pencere kenarındaki yatağa aktarabilir misiniz?" Birazdan isteğini yerine getiriyorlar. O merak ve heyecan içinde parktaki ağaçları, sarı saçlı çocuğu, serçe yavrularını görmek için baktığı pencerenin dışında sadece eski, kasvetli ve simsiyah bir duvar görüyor. Bakın, az önce sorduğumuz sorunun cevabını bu hikayenin ardından tekrar düşünelim isterseniz. Olaylar kötüye gitse, yanımızda bize yardımcı olan kimse olmasa, bize destek olan kimse bulunmasa çevremizde, İçimiz daralsa, gönlümüz sıkılsa da yine de ümit var olabilir miyiz? İşte bu soruya, bu hikayeye baktığımızda bu sorunun cevabını evet olabiliriz diye cevaplamak mümkün. Çünkü hasta yatağında tek başına yatan hasta, günlerdir ziyaretine gelen oldu mu olmadı, buna dair bir bilgi almadık hikaye içerisinde. Ve hastalıkla ayrıca cebelleşiyor. Bir yandan yakınları yanında yok, bir hastane yatağında ve baktığı pencereden de karşısında sadece aslında simsiyah kasvetli bir duvar görüyor. Ama buna rağmen arkadaşına öyle güzel şeyler anlatıyordu ki, bunları nerede görüyordu? Bunları aslında kendi gönül dünyasında görüyordu. Belki görmek istediklerini anlatıyordu, belki kendisi de inanıyordu anlattıklarına, ya da en azından kendisi bunun öyle olmadığını bilse de arkadaşının mutluluğu için bu fedakarlığı göze alıyordu. Bakın, hani her kıssadan, her hikayeden çıkaracağımız bir hisse vardır kendi payımıza. Buradan da alacağımız hisse, dışarıda olaylar ne şekilde gelişirse gelişsin, kendi iç dünyamızda yaşayacağımız huzur çok çok önemli. Dolayısıyla eğer zaten içimizde o huzuru yaşıyorsak, ümit varız demektir. Ümit var isek o huzuru yaşıyoruz demektir. Yani tüm bunlar karşılıklı aslında. Evet, bunun ardından yine yaşanan olaylar aynıdır belki ama kişilerin olayları yorumlayışı da farklıdır. Bu da ayrı bir pencere. Buna dair yine sırada güzel bir hikaye var. Aslında hikayede demeyelim, iki ayrı senaryo var. Olaylar aynı, yaşananlar aynı, kişi aynı ama kişinin bu olaylara karşı yaklaşımı, baktığı pencere ya da taktığı gözlük, adına her ne derseniz deyin, bunlar farklı. Çerçeve değiştiğinde, bakış açısı değiştiğinde olayları algılayışımız değişiyor. İşte buna dair iki senaryo. Önce senaryo 1'e bir göz atalım. Bakalım neler oluyor. Yıl 1976. Hazan mevsiminin habercisi Eylül. Her bebek gibi bir bebek daha ağlayarak gözlerini açıyor dünyaya 6 Eylül'de. Ailesi ve akrabaları bu tombiş ve yeşil gözlü bebeğin çevresini mutlulukla ve sevgiyle kuşatıyorlar. 1,5 yıl sonra bir gün bir komşu teyzeyle başka bir komşu teyzeye atta giden bu çocuk, o günün akşamında sararıp soluyor annesinin gözleri önünde. Ne oluyor ne bitiyor. Bekliyorlar bir süre. Sonra alıp hastaneye götürüyorlar ve teşhis konuyor sonunda. Çocuk felci. Bazı büyükler de nazar olarak koyuyorlar teşhisi. Yeşil gözlüydü, tombişti, göze geldi. Ya da çocuk felci aşısı yapılmamıştı, hastalık geldi. Sebep neydi bilinmez ama sonuç ortadaydı işte. 9 ameliyat, acı ve gözyaşı, üzerinde koşulamayan yollara duyulan özlem, yapılamayanlara duyulan hasret. Peki ne kaldı geriye? Ameliyatlardan kalan dikiş izleri, gözyaşı ve isyan kokan şiirler. Aradan yıllar geçiyor ve o ancak koltuk değnekleriyle yürüyebiliyordu. Bakın, bir olay var. En genel, en somut şekliyle 1,5 yaşında çocuk felci geçiren bir çocuğun yaşadığı, ailesiyle yaşadığı süreç. Aynı sene bu olayları ikinci bir senaryoyla, ikinci bir bakış açısıyla tekrar yazmaya çalışsak, bunun bir denemesini yapsak, bakın, inanın bakış açısı değiştiğinde cümleler bile değişiyor. Gelelim ikinci senaryoya. Yıl 1976. Karların aklaştıracağı yeryüzünün çok yakında görülebileceğinin müjdecisi olan sonbahar ve sonbahara girişi gösteren Eylül. Her bebeğin doğumu gibi bir bebek daha ailesinin gülücükleriyle gözlerini açıyor dünyaya 6 Eylül'de. Ailesi ve akrabaları bu tombiş ve yeşil gözlü bebeğin çevresini mutlulukla ve sevgiyle kuşatıyorlar. 1,5 yıl sonra bir gün bir komşu teyzeyle başka bir komşu teyzeye attığa giden bu çocuk, o günün akşamında sararıp soluyor annesinin gözleri önünde. Ama çok şükür tamamen kuruyup gitmeden yeşertiyorlar tekrar bu hayatı. Bu tombiş ve yeşil gözlü bebek bırakıp gitmiyor ailesini ve ailesi de hiçbir zaman bırakmıyor onu. Sebep neydi bilinmez ama sonuç ortadaydı işte. Ameliyat yaptırabilecek kadar durumları iyiydi. Nefes alabiliyor ve değnekler yardımıyla da olsa yürüyebiliyordu çocuk. Üstelik ailesinin yardımlarıyla ilkokula başlamıştı. Sonra ortaokul, lise. Aradan yıllar geçiyor ve o üniversiteye gidiyor. Çok sevdiği bölümünü bitirerek çalışacağı işin hayalini kuruyordu. O artık evde yalnız yaşayabilecek kadar ev işlerini yapabilen, istediği yere koltuk değnekleriyle de olsa kendisi gidebilen ve en önemlisi hayatı seven, umut dolu bir kızdı. Evet, ikinci senaryomuz da böyle. Demin de dediğimiz gibi aslında olay aynı. Olay en somut, en basit ifadeyle 1,5 yaşında çocuk felci geçiren bir çocuğun daha sonraki süreçte engelli olarak hayatını devam ettirmesi. Birinci senaryoda nasıl bir bakış açısı vardı? Karamsar, kasvetli, hatta zamanı, mevsimi, ayı bile anlatırken kurulan cümlelere dikkat ettiyseniz, hazan mevsiminin habercisi Eylül derken senaryo 1, senaryo 2'de karların aklaştıracağı yeryüzünün çok yakında görülebileceğinin müjdecisi olan sonbahar ve sonbahara girişi gösteren Eylül tanımlaması yapılmış. Ve yine bir çocuğun dünyaya gelişi ilk senaryoda, her bebek gibi bir bebek daha ağlayarak gözlerini açıyor dünyaya 6 Eylül'de denilirken diye anlatılırken, ikinci senaryoda her bebeğin doğumu gibi bir bebek daha ailesinin gülücükleriyle gözlerini açıyor dünyaya 6 Eylül'de şeklinde anlatılmış. Peki ikisi de gerçek mi? Aslında evet, ikisi de gerçek. Öyle değil midir? Bir bebek dünyaya ağlayarak gelir ama aynı şekilde o bebek ağlayarak dünyaya gelirken en yakında anne babası ve sevdiklerinin de gülücükleri katılır, eşlik eder bu ağlamaya. Dolayısıyla biz nereden bakıyoruz, neyi görmek istiyoruz? Önce buna karar vermek lazım. Belki ilk senaryoyu devam ettirseydik, ajitasyon dolu, karamsar, kasvetli ve belki sonunda eğer bu bir film olsaydı, sinema olsaydı, izleyenleri belki de ağlamaya sevk edecek bir senaryo olabilirdi. Ama ikinci senaryoyu devam ettirseydik, her şeye rağmen ya da umut hep vardı, engelleri aşarken ve benzeri başlıklarla, çok da sloganik ifadelerle, işte bakın hayat böyle yaşanır, böyle yaşanmalı şeklinde mesajlar içeren bir kitabın sayfalarında yazıyor olabilirdi tüm bunlar. İşte ümit aslında tüm bunlarla ilişkilendirdiğimizde hayata nereden, nasıl bakmak istediğimizle, neyi görmek istediğimizle, neyi hissetmek istediğimizle ve neyi düşünmek istediğimizle de alakalı. Tüm bunlar hepsi bir arada bizim ümit var olmamızı etkileyen süreçler. Evet, inşallah ümitlerimiz daim olsun. Ümitlerimiz hep artarak çoğalsın. Zaman zaman tökezlesek, düşsek de, zaman zaman ümidin dozu düşse de, azalsa da bu ümitler daima yeşersin diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Dünya